Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Ma'un suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Murdat 1402, Hicri Kameri 12 Muharrem 1445 ve Miladi Takvim'de 30 Temmuz 2023 Pazar. aynı zamanda Ehl-i Beyt nurlarından İmam Seccat aleyhisselamın şehadet yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Seccat aleyhisselamın şehadet yıldönümü özel programı ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İmam Hüseyin aleyhisselamın son yas merasim gecesi rehberin katılımıyla dün gece düzenlendi. Muhammed Dehkan, İran'ın Güney Kore'deki varlıklarını serbest bırakmanın yolunun hala açık olduğunu belirtti. İran'ın bilgi temelli şirketlerinin standı yeteneklerini İstanbul Fuarı'nda sergiliyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Danimarkalı mevkidaşı telefonda görüştü. Ve Putin, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu belirtti. Şimdi haberler. Bugün 12 Muharrem 1445 Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın sevgili oğlu İmam Zeynul Abidin aleyhisselamın şehadet yıldönümünü idrak ediyoruz. O Hazreti'nin meşhur lakabı çok secde eden anlamında olan Seccat'tır. Ehl-i Beyt'in dördüncü imamı İmam Zeynul Abidin aleyhisselam Hicri 38 yılında Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. İmam Seccat aleyhisselam Kerbela hadisesi sırasında orada olmasına rağmen çok ağır hasta olduğu ve savaşa kadir olmadığı için hayatta kaldı. Babası İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamı ve şehadeti ardından İmam Seccat aleyhisselam bu hareketin tebliğini yayma ve muhterem babasının yolunu devam ettirme gibi ağır bir sorumluluk üstlenmiş ve bunu göstermek için büyük çaba sarf etmiştir. Ehl-i Beyt imamlarının dördüncüsü İmam Seccat aleyhisselam İslam medeniyetini ve kültürünü inşa etmeye ve Kur'an'ın saf öğretilerini yaymaya çalıştı ve özel anlayışıyla Kur'an'ın ve İslam peygamberinin sünnetinin korunması için Müslüman alimler yetiştirdi. Kıymetli insanları bir araya toplayarak onları dini öğretileri altına yerleştirdi ta ki tarihin anlatımına göre o peygamberin 170'ten fazla önde gelen talebesi bulunmaktadır. İmam Seccat aleyhisselamın Müslümanlara bıraktığı değerli miraslardan biri de Sahife-i Seccadiye adlı dua şeklinde bir kitaptır. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın saygıdeğer oğlu, Hazreti İmam Seccat aleyhisselamın şehadet yıldönümü münasebetiyle tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. İmam Seccat aleyhisselamın şehadet yıldönümü gecesinde Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın yas merasiminin son gecesi dün akşam İslam İnkılabı rehberi ve Ehl-i Beyt harcıklarının katılımıyla İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. İslam İnkılabı rehberi ofisi enformasyon merkezinden aktarılan habere göre bu merasimde Hüccetül İslam Refi'yi İmam Seccat aleyhisselamın özellikle mücadeleci karakteri üzerinde bir konuşma yaptı. Ardından da Ehl-i Beyt meddahlarından Said Haddadiyan Şehitler Efendisi ve İmam Seccat aleyhisselamın musibetlerini anlatan mersiyeler okudu. İran İçişleri Bakanı ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi ikili ilişkilerin güçlendirilmesini İslam dünyası ve bölgenin yararına değerlendirdiler. Ahmet Vahidi Tahran'da hicabi kırlangıç ile yaptığı görüşmede Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmenin tüm ilahi dinlere hakaret olduğunu vurgulayarak İran ve Türkiye İslam dünyasının ve bölgenin iki önemli kanadı ama Batı ve Amerika İslam dünyasının büyümesini nedense istemiyor diye kaydetti. Vahidi, İran-Türkiye ilişkilerinin çok yönlü olarak genişletilmesinin bölgede barış ve istikrarı yaygınlaştıracağını ve halklar arasında daha fazla iletişim kurulmasına zemin hazırlayacağını belirtti. İran İçişleri Bakanı ayrıca Aras Nehri meselesini önemseyerek İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirmesi için bir çalışma grubu oluşturması çağrısında bulundu. Hicabi kırlangıç bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi, kültürel ve geleneksel benzerlikleri nedeniyle uzun soluklu ve dostane olduğunu ifade ederek Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti ile genişletilmesi gereken çeşitli alanlarda işbirliğine sahiptir. Türkiye'nin İran Büyükelçisi ayrıca geçen yıl meydana gelen depremde Türk hükümetine ve halkına yaptığı yardımlardan dolayı İran İslam Cumhuriyeti'ne şükranlarını bildirirken İran İslam Cumhuriyeti'nin bu eylemi Türkiye halkında iyi bir duygu oluşturdu dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hukuki İşlerden Sorumlu Yardımcısı İran'ın Güney Kore'deki varlıklarını serbest bırakma yolunun hala açık olduğunu belirterek İran halkının mal varlıklarını iade etmek için hiçbir yasal işlemden geri adım atılmayacağını söyledi. Güney Kore'nin İran'a bu ülkenin iki bankasında bulunan gaz kondensatı karşılığında İran'a olan borcu Amerikan yaptırımları nedeniyle Eylül 2018'den bu yana ödenmeyen toplam 7 milyar dolar değerinde. İzna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Dehkan yazdığı bir mesajda şunlara değindi. İran Merkez Bankası ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki ihtilafın tahkime götürülmesine ilişkin kanun teklifi, anayasanın 139. maddesi için izin alınması yönünde İslami Şura Meclisi'ne gönderildi. Dehkan sözlerine şunları ekledi. Güney Kore ile yaklaşık 7 milyar dolarlık İran mal varlığının serbest bırakılması için siyasi istişare yolu açık olsa da iki ülke arasındaki kirli yatırımı teşvik ve destekleme anlaşmasına göre Cumhurbaşkanı Hukuki İşlerden Sorumlu Yardımcılığı halkın malını iade etmek için her türlü yasal yola başvurmaktan çekinmeyecektir. İran Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre Güney Koreli yetkililer İran'ın borcunun geri ödenmesi için defalarca olumlu sinyaller verdi. Ancak bu davranışlar sadece lafta kalıp pratikte bir adım atılmamıştır. Gemicilik kaynaklarının verileri İran'ın LPG gaz ihracatının arttığını gösteriyor. Sıvılaştırılmış petrol gazı veya LPG sıvı halde tutulan iki hidrokarbon gazı butan ve propan veya bunların kombinasyonunu ifade eder. Genellikle sıvı gazda propilen ve butilen gibi az miktarda bileşikte bulunur. Nakliye ve gemicilik kaynaklarından elde edilen istatistikler İran'a 2023 yılında önceki tahminden daha fazla olan 9,42 milyon ton LPG ihraç edeceğini gösteriyor. Gemicilik kaynaklarına ve gemi takip programlarına işaret eden Plus Haber web sitesi İran'ın Mayıs 2023'teki LPG yüklemesinin 9703.260 tonluk rekor seviyesine ulaştığını bildirdi. Böylece İran'ın 2023'ün ilk yarısındaki LPG ihracat sevkiyatları yaklaşık 4,71 milyon tona ulaştı. İran İslam Cumhuriyeti ordusu deniz kuvvetlerine ait iki keman sınıfı füze fırkatayını Hazar Denizi'ndeki bu gücün kuzey filosundan bu geçit törene katılmak üzere Rusya'ya doğru yola çıktı. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani'nin Rus donanmasının kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere St. Petersburg'da yaptığı ziyarette eş zamanlı olarak Hazar Denizi'ndeki bu gücün kuzey filosundan İran İslam Cumhuriyeti donanmasına ait keman sınıfı iki füze fırkateyni bu geçit törenine katılmak üzere Rusya'ya doğru yola çıktı. Geçen yaz Serhant ve Mekran gemilerinden oluşan 75. filo grubu 45 bin kilometrelik bir rota kat ederek İran denizcilik tarihinde yeni bir rekor kırarak dünyanın çeşitli medyasının ilgisini çeken St. Petersburg Limanı'nda Rus donanmasının kuruluşunun 325. yıl dönümü törenine katıldı. İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Yardımcısı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin hüküm giymiş bir vatandaşının ülkesine nakledilmesinde İran'ın yardımlarını duyurdu. İran Adalet Bakanlığı'nın İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Yardımcısı Asker Celalyan, bu ülkeye ait bir Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının transfer edildiğini duyurdu. Celalyan şunları kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olan bu hanım, iki ülke arasında imzalanan bağlayıcı anlaşma çerçevesinde İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile yapıcı etkileşimi doğrultusunda ve insani nedenlerle o ülke yetkililerine teslim edildi. Adalet Bakanlığı'nın İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Yardımcısı, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin olumlu gidişatına işaret ederken, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin özellikle hukuk ve adli alanlarda gelişmesi ve derinleşmesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin refaha ve gelişimine tanık olalım temennisinde bulundu. İran'ın bilgi temelli şirketlerinin standı yeteneklerini İstanbul Fuarı'nda sergiliyor. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Cumhurbaşkanlığı İnovasyon ve Refah Fonu'nun desteğiyle 22 ile 25 Kasım 2023 tarihleri arasında 32. Plus Eurasya Fuarı'nda İran'ın bilgi temelli şirketlerinin standı İstanbul'da düzenlenecek. İran Cumhurbaşkanlığı İnovasyon Refah Fonu'nun girişimiyle ve Uluslararası Bilim ve Teknoloji Etkileşimleri Merkezi işbirliği kurulan bu fuarda İranlı bilgi temelli şirketler ürünlerini tanıtacak ve yeteneklerini sergileyecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, görüşmede Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıları kınadığını yineledi. Avrupa'daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayan Fidan, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Bakan Fidan ayrıca bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğini kaydetti. İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında jandarma birliklerince yürütülen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarat çalışmaları ve SİHA'ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir grup teröristin barındığının belirlendiğini ve operasyon başlatıldığını belirtti. Van Jandarma Asayiş Kurulu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarının komutasında Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve SİHA'ların ateş desteğiyle Şehir Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, Jandarma Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerinin katıldığı operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu açıkladı. Ukrayna'nın saldırısı sürerken bir ateşkesin uygulanmasını ise zor olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Donetsk bölgesindeki askerleri ziyaret etti. TRT'nin bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg'da Rusya-Afrika zirvesi ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu belirtti. Doğalgazın satışı için Türkiye'de elektronik bir ticaret platform kurmak istediklerini de ifade etti. Putin ve Erdoğan çarşamba günü telefon görüşmesi yapacak. Ekim 2022'de Rusya Devlet Başkanı Türkiye'de bir gaz merkezi kurulmasını önerdi. Bu teklifin amacı Rus gazının Kuzey Akım boru hattı yerine Türkiye üzerinden nakledilmesiydi. İşgal altındaki toprakların sakinleri arka arkaya 30. Cumartesi günü Başbakan Benjamin Netanyahu ve onun yargı reform planına karşı gösteri yaptı. Gösteriler Hayfa, Tel Aviv ve işgal altındaki Kudüs'te büyük bir protestocu katılımıyla düzenlendi. İbranice yayın yapan Yediot Ahronot gazetesi Netanyahu hükümetinin yargı reformu planına karşı 370 binden fazla İsrail'in işgal altındaki topraklarda 150'den fazla bölgede protesto düzenlediğini duyurdu. Suriye topraklarındaki yasa dışı varlığını pekiştirmek amacıyla Amerikan işgali son 24 saat içinde Haseki Kırsalı'ndaki üstlerine silah, mühimmat ve lojistik teçhizatla girerek uluslararası hukuk ve ilkeleri hiçe sayarak özellikle Cezire bölgesinde hareketlerini yoğunlaştırdı. Özel kaynaklar sanayi verdiği demeçte Amerikan işgal bağrını taşıyan zırhlı araçlar tarafından korunan 30 büyük tankerden oluşan işgal konvoyunun ve Irak topraklarından gelen Suriye Demokratik Güçleri milislerine ait diğerlerinin doğudan Şeddadi şehrine girdi ve içeriği El Hurafi yolu üzerindeki batı girişinden Haseke şehrine gitmeden önce şehirdeki işgal üstünde boşaltıldı dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı, Nijer'de yapılan askeri darbe sonrasında esir alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'un serbest bırakılması çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha yaptığı açıklamada Nijer Cumhuriyeti'ndeki gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiğini belirterek bu örgütün iktidarı zorla ele geçirmeye yönelik her türlü girişimi şiddetle kınadığını duyurdu. Ve son haberimiz. Amerikan gazetesi Wall Street Journal cumartesi günü Suudi Arabistan Ukrayna'nın Ağustos ayında Cidde'deki barış görüşmelerine Rusya olmadan ev sahipliği yapacağını iddia etti. Yine haber ajansının bildirdiğine göre Wall Street Journal şunları kaydetti. Washington ve Avrupa Rusya'nın yer almadığı bu görüşmelerin uluslararası barış koşullarının Ukrayna lehine desteklenmesine yol açacağını umuyor. Bu toplantı 30 ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla 5 ila 6 Ağustos tarihlerinde Cidde'de gerçekleştirilecek. Burası Tahran Radyosu ile İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Şam'daki patlamalar ve Muharrem etkinliklerini engelleme girişimleri etrafında. Perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'ın Zeynebiye bölgesinde ikinci kez 48 saat arayla ikinci bir terör saldırısı gerçekleşti. Bu saldırıda 6 kişi şehit düştü, 23 kişi de yaralandı. Şam'ın Zeynebiye bölgesinde meydana gelen terör saldırısının sorumluluğunu IŞİD terör örgütü üstlendi. IŞİD terör örgütü kendi internet sitesinde yaptığı açıklama ile Perşembe günü Şam'ın güneyindeki Seyyid-i Zeynep bölgesinde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını üstlendi. Bu kapsamda ayrıca terör saldırısı düzenleme niyetinde olan bir canlı bomba Şam'ın güneyindeki Zeynebiye bölgesinde yakalandı. Suriyeli yerel kaynaklar tekfirci teröristlerin menfur saldırılarına rağmen Seyyid-i Zeynep bölgesinde durumun kontrol altında olduğunu ve güvenliğin sağlandığını vurgulayarak ziyaretçilerin güven içinde dünya şehitlerinin lideri Hazreti Hüseyin'in yasını tuttuğunu aktardı. Haber ajansları Perşembe günü Şam'ın Zeynebiye bölgesinde bomba yüklü bir aracın patladığını aktarmıştı. Suriye İçişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada Şam'ın Seyyid-i Zeynep bölgesinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 6 kişi olduğunu belirtti. Ayrıca bu terör saldırısında 23 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Bu patlama Seyyid-i Selam Oteli yakınlarında meydana geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı bu bağlamda şöyle bir açıklamada bulundu. Perşembe günü Şam'ın banyolarındaki Zeynebiye semtindeki Koysudan bölgesinde bombalı bir araç patlatıldı. Bu iki gün içinde Şam'da meydana gelen ikinci motosiklet bombası patlamasıydı. Salı günü Seyyid-i Zeynep semtindeki El Ravza meydanında bir otobüsün yakınında patlayan bombalı motosiklet bu bölgede maddi hasara yol açmanın yanı sıra iki kişi de yaralandı. Zeynebiye bölgesinde meydana gelen patlamalarla ilgili olarak birkaç noktadan bahsetmek gerekir. Birincisi, bu patlamalar Muharrem ayının ilk 10 gününde ve aynı zamanda İmam Hüseyin Aleyhisselam Tasua ve Aşura gününde ve Arifesinde gerçekleştirildi. Haber kaynakları patlamanın Hazreti Hüseyin Aleyhisselam için yas tutan ve matemli olan alayları için yemek dağıtan çadırların bulunduğu bir mahallede meydana geldiğini bildirdi. Teröristler matemciler ile dolu olan bu bölgeyi suç eylemleri için seçmişlerdi. Öte yandan Şam'daki terör patlamaları İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e hakaretlerin yapıldığı bir döneme denk geldi. Dolayısıyla Muharrem yas törenlerini ve din karşıtlığını hedef almak bu patlamaların ana hedefidir. Suriye'deki terör patlamaları Siyonist rejimin bu ülkeye yönelik saldırılarıyla aynı zamana denk geldi. Bu da bir tesadüf olarak değerlendirilemez. Aslında şimdi de IŞİD'in bu patlamaları üstlenmesi, IŞİD ile Siyonist rejim arasındaki organik bağı bir kez daha kanıtladı ve işgalci rejimin Siyonist rejimin çıkarları doğrultusunda ve Şam hükümetinin konumunu zayıflatmak amacıyla bu patlamaların gerçekleştirilmekte olduğunu gösterdi. Üçüncü mesele, bu terör patlamalarının kurbanlarının kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin olmasıdır. Şehitler arasında bir kadın ve çocuk da yaralandı. Patlamanın insanların erzak ve yemek dağıtmak için toplandıkları yerlerde ve çadırlarda meydana geldiği belirtiliyor. Şam'daki patlamalara ve sivillerin şehit olmasına ve yaralanmasına uluslararası toplum da sessiz kaldı. Uluslararası toplumun bu tür cinayetlere sessiz kalması, teröristlerin eylemlerine destek vermeleri anlamına geliyor. Suriye yönelik bu tür canice eylemlerin tekrarlanmasına zemin hazırlayan bir husustur. Zeynebiye, Şam ve Suriye'nin diğer bölgelerinde bu ülke Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinden yaptırımlarla karşı karşıyayken terör patlamaları gerçekleştiriliyor. Yaptırımlar ve terörün birleşimi Suriye halkının sorunlarına katkıda bulunurken Amerika dünyada insan hakları iddiasında bulunuyor. Belirtilen 5 hususa göre İran İslam Cumhuriyeti Diplomasi Kolu Sözcüsü Nasır Kenani, Suriye hükümeti ve milletiyle hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunarken, Suriye'nin masum halkının acı çektiği bir durumdayız. Amerika ve bazı batılı ülkelerin acımasız yaptırımlarından da etkilenerek uluslararası toplumun acı sessizliğinin gölgesinde Siyonist rejim ve Amerika destekli terör örgütleri de bu tür menfur suçlar işliyor vurgusunda bulundu. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Rusya'nın Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirme vurgusu etrafında. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye vurgu yaparak şunları kaydetti. Rusya gelecek birkaç ay içerisinde bedava tahılları Afrika kıtasındaki 6 ülkeye gönderecek. Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde bu ülke ile Afrika ülkeleri arasındaki ikinci zirvenin genel toplantısında şöyle dedi. Önümüzdeki 3-4 ay içinde Rusya, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre gibi Afrika ülkelerine 25 bin ila 50 bin ton tahıl gönderecek. Putin ayrıca Rusya'nın Afrika ülkeleriyle tarım, enerji, bilim ve eğitim alanlarında ilişkileri artıracaktır vurgusunda bulundu. Aslında bu zirve Rusya'nın Afrika ülkeleriyle yaptığı ikinci resmi görüşme. Bu çerçevede ilk zirve 2019 yılında Rusya'nın Suçi şehrinin ev sahipliğinde yapılmıştı. bazı analistler tarafından Rusların Afrika'ya dönüşü için bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bir olayın yaşandığı da belirtilmektedir. Rusya-Afrika devlet başkanları arasındaki bu görüşme batılı ülkelerin Afrikalı yetkililerin toplantıya katılmasını engellemeye çalıştığı bir sırada gerçekleşti. Ancak tüm çabalara rağmen Moskova bu zirveye katılımın yüksek olacağını açıkladı. St. Petersburg zirvesine toplam 54 Afrika ülkesinden 49 ülke katılacak. Bu sayının dışında 17 ülkenin hükümet liderleri veya hükümet başkanları da bu toplantıda hazır bulundu. Afrika ülkelerinin ihtiyacı olan tahılın temini, ekonomik ve siyasi ilişki ve işbirliğini genişletmenin yolları ve güvenliğin sağlanması koşullarının ele alınması bu toplantının önemli eksenleri arasındaydı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesiyle birlikte tahıl ikmali konusu ve kimyasal gübreler temini ve tedariki Afrika ülkelerinin önemli endişelerinden biri haline geldi. Batılı ülkelerin Afrika'da yoksulluğun artması ve gıda güvenliği krizinden Rusya'yı kışkırtmaya ve suçlamaya çalıştığı bir durumda bu tür zirveler hayati önem taşıyor. Bu durum son aylarda Rus yetkililerinin tahıl anlaşması şeklinde bu ülkelerin ihtiyaç duyduğu gıdayı sağlamaya çalışmasına, batılı ülkelerin kötü niyetinin de ortaya çıkmasına yol açtı. Batılı tarafların taahhütlerini aldırış etmemesiyle Afrika ülkelerine ihtiyaç duyduğu tahılın kendilerine ulaşmamasının engellenmesi önemli bir konu haline geldi. Aslında Rusya tahıl tedarik anlaşmasını Batılıların taahhütlerine uymaması yüzünden resmen iptal etti. Moskova yetkilileri Avrupa ülkelerinin bu anlaşmayı kötüye kullandığını ve bu tahılların zengin ülkelerin eline geçtiğini defalarca vurguladı. Şimdi Moskova bazı Afrika ülkelerinin ihtiyacı olan tahılı doğrudan ve aracısız olarak tedarik etme sözü verdi. Putin, Batı ülkeleri bir yandan tahıl ve kimyasal gübre tedarikimizi engelliyor, diğer yandan ikiyüzlü bir şekilde küresel gıda pazarındaki mevcut krizden bizi sorumlu tutuyor dedi. Rusya ile Afrika arasındaki görüşmenin bir diğer odak noktası güvenlik ve artan işbirliği konusu oldu. Rusya ayrıca Afrika ülkeleriyle işbirliğini ve ticaret temaslarını ve hacmini artırma ve işlemlerde dolar yerine diğer para birimlerini kullanma sözü verdi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Mordat 1402, Hicri Kameri 12 Muharrem 1445 ve Miladi 30 Temmuz 2023 Pazar. 1384 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Muharrem 61 yılında Kerbela Kıyamı şehitlerinin kadınları ve çocuklarından oluşan Kerbela esirleri kafilesi Irak'ın Kufe kentine girdi. Bu grubun sorumlusu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sevgili evladı İmam Seccad Aleyhisselam ve İmam Hüseyin'in değerli kız kardeşi Hazreti Zeynep idi. Bu iki değerli insan zalim Yezid ordusundan çektikleri bütün zorluklara ve acılara rağmen Kufe'de cesaretle Yezid hükümetinin işlediği cinayetleri ve zulümleri ifşa ettiler ve bu kent halkına İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Yezid ile savaştığı sıralarda o yüce şahsiyeti desteklememelerinden dolayı serzenişte bulundular. İmam Seccad Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep Salamullahi Aleyha Kufe kentinde kaldıkları sıralarda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyam mesajının tebliğ ve yayılmasına dair toplumdaki risaleti ve vazifelerini layıkıyla yerine getirdiler. 1384 yıl önce, bugün Hicri Kameri 12 Muharrem 61 yılında Kerbela şehitlerinin pak naaşları defnedildi. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve değerli mazlum evlatları ve yarenlerinin şehadetlerinden iki gece geçmesinin ardından o hazretin pak naaşı ve Kerbela şehitlerinin mutahhar naaşları Kerbela yakınında çadır kuran Beni Esed kabilesindeki erkekler tarafından defnedildi. Ubeydullah Ziyad ordusu Kufe kentine doğru hareket ettiğinde İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefakar yarenlerinin pak naaşları yerde kalmıştı ve hiç kimsenin onların naaşlarını defnetme cesareti yoktu. Ta ki Beni Esed kabilesindeki kadınlar kendi erkeklerine yönelik serzenişte bulunarak onları bu pak insanları defnetmeleri konusunda teşvik ettiler. Ardından Beni Esed kabilesi erkekleri pak naaşları defnetmeye geldiler. Ancak İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin bedenleri tanınmayacak durumdaydı ve ne yapacaklarını bilemiyorlardı. İşte bu sırada İmam Seccad Aleyhisselam tanınmayacak vaziyette onların arasına girdi ve pak naaşları tek tek Beni Esed'e tanıttı ve onlar naaşlarını defnettiler. Şehitleri defnetme işleminin ardından İmam Seccad Aleyhisselam kendisini tanıttı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Muharrem 95'te bir rivayete göre Allah Resulü'nün pak torunlarından ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın değerli evladı Seccad lakaplı İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam şehit düştü. Hicri Kameri 38'de Medine kentinde dünyaya gelen İmam Seccad Aleyhisselam, İslam peygamberi Ehl-i Beyti'nin zor günler yaşadıkları bir sırada yaşıyordu. İmam Seccad Aleyhisselam Kerbela olayında hasta yatağındaydı ve İmam Hüseyin hareketinin ardından bu hareketin taşıdığı mesajın yayılması ve değerli babasının yolunun devamlılığının ağır sorumluluğunu üstlendi ve bu kıyamın mahiyeti ve öneminin gösterilmesi yönünde büyük çaba harcadı. İmam Seccad Aleyhisselam'dan çok değerli bir miras günümüze geriye kalmıştır ki bu eser İslami kalıcı öğretilerin beyan edildiği dua şeklindedir. Bu değerli dualar Sahife-i Seccadiye adlı eserde bir araya getirilmiştir. İran takviminde Hicri Şemsi 8 Mordad günü Şeyh Işrak lakaplı Şehit Arif Şeyh Şahabettin Sohreverdi'yi anma günüdür. Hekim, mütekellim, edip ve filozof Sohreverdi Hicri Kameri 549'da İran'ın Zencan kentindeki Sohreverd'de dünyaya geldi. Sohreverdi hikmet ve fıkıh usulünü öğrendikten sonra hikmet ve felsefede zirveye ulaştı ve yüksek zekaya sahip olmasından dolayı kendi dönemindeki bir bilim dalında üstatlık makamına ulaştı. Sohreverdi hikmet ve fıkıh usulünü öğrendikten sonra zamanının bilimlerini de zamanla öğrendi ve zirveye ulaştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınından çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Merkez Bankası Başkan Yardımcıları görevden alındı.
Milli Gazete.
İktidarın 13 yıl önce duyurduğu 2023 hedefi şaştı.
Yeni Asya.
16 milyon emekli mağdur.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 28 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde "Ekonomik iflas karartılıyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Tek kişilik hükümetin muhalefetin topladığı meclisi tekrar tatile sokmasında açığa çıktığı gibi vatandaşları perişan eden vahim ekonomik felaketin sorgulanması istenmiyor. Bu maksatla seçimden sonra ekonominin çöküşünün en bariz göstergesi olan ülkenin parasının değerinin daha da dibe vurup dövizin tırmandığı %35 devalüasyonla yandaş müteahhitlere peşkeş çekilen dolar garantili ihalelere Londra'daki İngiliz mahkemelerinin yetkilendirilmesi bile çarpıtılarak millilik olarak sunuluyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Keza 15 Temmuz'un finansörü, emperyallerin piyonu, katiller diye hakaretler yağdırılan emirliklerden alayı vala ile borç para dilenmesine methiyeler diziliyor. En ilginci de ayyuka çıkan israf ekonomisinde saray ve devlet hiçbir tasarrufa gitmezken yastık altında dövizin ekonomiye faydası yok diye vatandaşların 3-5 kuruşuna göz diken iktidardakilerin akıbetsiz tasarruf çağrılarını tekrarlamaları. Oysa ekonomistler pandemiden sonra bütün dünyada petrol ve gıda ürünleri fiyatlarının düşmesine karşı son 2 ayda %82-88 zamla akaryakıt ve gıdanın vergilendirilmesiyle tetiklenen yüksek enflasyonun aşırı harcamalarla devasa israftan türediğini belirtiyorlar. Zira iddiaların tam tersine seçimden sonra son bir ayda ikiye katlanan sarayın günlük harcamaları 10 milyon liradan 15 milyona dayanırken kamunun kara taşıtı kiralama gideri bir yılda %81, hava taşıtı kiralama gideri %389 artmış. Taşıt satın alma giderleri %1228 yani 12 kat katlanırken kamuda akaryakıt giderleri %140'ı aşmış. Enflasyonun %4, milli gelirin Türkiye'nin 5 katı olduğu Almanya'da kamudaki 9 bin araca mukabil 125 bin makam aracıyla yetinmeyip yeni araçlar kiralanıyor. Keza her biri onlarca milyar dolarlık döviz garantili ihalelerden bir tek 14 şehir hastanesinin maliyeti 8.7 milyar iken 3 yılda 8.7 milyar çeyrek asra varan döviz garantilerine 46 milyar dolar ödenecek. Bu arada kur güncellemesiyle ilaca %31 zam yapılması, kredi faizlerinin kat kat artması, mahkemelerde yığılı icra dosyalarının geçen seneye göre %62 artışla 80 milyona ulaşması Muhammed'i ele veriyor. Bundandır ki siyasi iktidar sarayda yalap şalap hazırlanarak pek çok üründe fiyatları ikiye katlayan torba yasayı apar topar meclise dayatmasıyla vatandaşlara 1 trilyon 150 milyar lira yasa dışı vergileri ve zamları yükleyen ek bütçenin konuşulmasından rahatsız. Bu bakımdan demokratik muhalefetin derlenip toparlanmakla ortak demokratik irade ve direnci harekete geçirmeyi sürdürmesi, milletin hakkını ve hukukunu koruması icap ediyor. Ceberut otoriter ucube rejimin şaşırtma ve çarpıtmalarla ekonomik iflası karartmasına karşı demokratik mücadeleden başka çare yok.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 28 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde Merkez Bankası'ndan da umut yok başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Merkez Bankası 2023 yıl sonu TÜFE beklentisini %58'e çıkardı. Ekonomik istikrar içinde 2025 yılını gösterdi. Ekonomik istikrar önlemleri için önce bir istikrar programı hazırlamak gerekir. Üretici ve tüketici, yerli ve yabancı sermaye, yatırım kararları bu programa göre verilir. Ancak aynı program kapsamında popülizmin de kaldırılması gerekir. Ama anlaşılan odur ki, istikrar programı siyasi iktidarın işine gelmiyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Merkez Bankası'nın açıklamalarının altında yerel seçimler yatıyor. Her ikisi de yerel seçimler nedeniyle hükümetin popülizmden taviz vermeyeceğini biliyor. Bu nedenle ekonomik istikrar programı yapılmıyor.
Öte yandan Merkez Bankası ve her enflasyon raporunda söylediği gibi dünkü açıklamasında da para politikası olarak parasal sıkılaştırmaya gideceğini ve faizleri artıracağını söyledi. Merkez Bankası Başkanı parasal sıkılaştırma ile bireysel kredilerin kısılacağını, bu yolla toplam talebin ve ithalat talebinin kısılacağını açıkladı. Toplam talebi düşürmek için kitapta tüketici kredilerini kısın yazar ama Türkiye şartlarında bu öneri çalışmaz. Zira tüketici kredilerinin toplam kredileri içindeki payı düşük, %14'tür. Tüketici asgari geçim seviyesinde yaşadığı için kredi almazsa aynı seviyede mal ve hizmet satın almak zorundadır. Dahası tüketici kredisi alan ithal malı satın alamaz. İthal malına talep gelir dağılımının aşırı bozuk olmasından ve bazılarının spekülatif kazanç elde etmesinden ileri geliyor. Yine Merkez Bankası Başkanı bu yolla likiditenin arz yerine tüketime gitmesini engelliyoruz diyor. Arz artışı enflasyonla mücadele aracıdır. Ancak arz artışı olması için kapasite artışının olması ve yatırım yapılması gerekir. Üretimde ithal girdi payının yüksek olması, ithalatın finansmanı açısından dar boğazlar yaratıyor, düşük kapasiteye sebep oluyor. Üç büyük rating kuruluşu da Türkiye'nin notunu aşırı spekülatif yatırım yapılamaz seviyesine düşürdü. Yerli ve yabancı sermaye bu kuruluşlara bakıyor. Bu şartlarda yatırım ve işletme kredileri de yatırıma değil döviz, altın ve gayrimenkule giriyor. Netice olarak biz ne dersek diyelim, yerel seçimlerde hükümet KOBİ kredileri ve esnaf kredileri dağıtacak ve para sıkılaştırma politikası askıda kalacaktır.
İbrahim Kahveci 28 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde "Zamlara şükredeceğiniz dönem de gelecek" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçimlerden önce kendimi paralarcasına ısrarla ama ısrarla anlatmaya çalıştım. İktidarın devamı halinde ne olacak diye. Önümüzde iki seçenek vardı. Nebati dönemi gibi faizler düşük ama daha da düşük tutulur. Dış açık rekorlar kırmaya devam eder. Sanal bolluk sürer ve turizm desteğiyle bu yazıda atlatırız diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bu dönemde kişisel ilişkilerde duyuni umumiye benzeri bilinmeyen para anlaşmaları ile 1,5 yıl sonra öyle patlarız ki tarihte görülmedik büyük çöküş yaşarız. Koca koca kurumların, şirketlerin battığını, işsizlerin 10-15 milyona ulaştığı bir çöküş. Çok şükür bu senaryoya geçmedik. Peki ikinci senaryomuz neydi? Onu da yeniden hatırlatalım. Derhal kemer sıkma politikasına geçerek reel politiğe döneriz. İşte bu noktada da birçok ciddi sıkıntılar yaşarız. Ama ilk maddedeki büyük çöküş yaşamayız. Bu büyük sıkıntı seçeneğinde 3-4 milyon kişi işini kaybeder ve işsiz sayısı 6-7 milyona kadar yükselebilir. Bu kemer sıkma dönemi 2 yıl civarı sürer ve sonrasında kısmen toparlayabiliriz. Şu anda ne uygulanıyor derseniz hemen söyleyelim. Hibrit politika, yani üstteki iki maddenin karması, yani yerel seçimler bekleniyor. Bu ne anlama geliyor? Büyük çöküş dönemi yaşamayacağız ama büyük sıkıntı dönemi maliyetini de artırıyoruz. Maliyet artıyor ama maliyetin bir kısmı da fatura ödemesi gereken topluma fatura ediliyor. Fatura iki şekilde ödettiriliyor. 1- Vergi ve zamlar, 2- Enflasyon. Bu nedenle hibrit dönemi kemer sıkmanın daha ilk aşamasını yaşıyoruz. Maalesef ödediğimiz faturanın beklenen etkisini alamayacağız. Çünkü diğer ayak olan reel politik denge uygulanmıyor. İşte o ayak yerel seçimden sonra uygulanacak, yani reel politik, ortodoks politikalar. Neden mi? Onu da izah edelim. TL'nin ve piyasanın yerine oturması için TL getirisinin nominalden reele dönmesi gerekiyor. Negatif faiz ve yüksek enflasyon ortamında hiçbir fiyatlandırma reel olamaz. Bugün konut fiyatları ve kira krizi dedikleri şey neredeyse tamamen negatif faiz politikasının sonucudur. İktidar konut krizini bilerek ve planlayarak istedi. Keza bunun sonucu kiraların patlayacağını da çok iyi biliyordu. Hatta bu politikanın devamı halinde bu sorunun daha da derinleşeceğini de çok iyi biliyorlar. Kısaca her şey biliniyor, planlanıyor ve iktidar tarafından uygulanıyor. Yerel seçimden sonra ne olacak? Peşinen söyleyeyim. Zamları o kadar konuşmayacağız. Yerel seçimlerden sonra son zamlar yapılacak ama devamında zamlar ve vergi artışları öyle olmayacak. Çünkü gerek kalmayacak. Millet zamlara şükredecek noktaya yerel seçimlerden sonra gelecek. Reel politikaya tam geçiş olmak zorunda ve olduğunda da işte o zaman enflasyon hızla düşmeye başlayacak. Hatta cari dengede de çok ciddi iyileşmeler olacak. Ama yaklaşık 3-4 milyon kişi de işini kaybedecek.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, Aşura faciasında hasta olduğu için sevgili babası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a eşlik edemeyen İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla o hazretin yaşamı hakkında hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Aşura günü Hazreti Zeynel Abidin Aleyhisselam, sevgili babası İmam Hüseyin'in yanında yer almak için sabırsızlandığı halde hastalığı yüzünden hatta ayakta durabilecek durumda değildi. Aslında ilahi takdir o hazretin Kerbela çölünde yaşanan ve eşit şartlarda olmayan savaşa katılmamasına yönelikti. İmam Seccad Aleyhisselam Yüce Allah'ın iradesiyle o meydandan sağ kurtuldu. Zira bir başka önemli ve kader belirleyici meydanda rol ifa etmesi gerekiyordu. Aşura olayında İmam Seccad Aleyhisselam'ın babası İmam Hüseyin ve arkadaşları şehit düştü ve o hazret Yezid ordusunun onca acımasızlığına şahit oldu. Fakat dinin bayrağını ayakta tutmak için hayatta kaldı. Bugün İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünde o hazretin özellikle Kerbela faciasından sonra hayatı boyunca önemli görevlerini gözden geçirmek ve söze bu büyük imamın şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunarak başlamak istiyoruz.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek hayatı iki bölümden oluşuyor. Hazretin yaşamının bir bölümü uzun süreli ve sakin bir şekilde faaliyet yürüterek Topluma salih insanları kazandırmak ve İslami düşünceyi zenginleştirmek ve ayrıca tahriflerle mücadele etmekle geçti. Ancak İmam Aleyhisselam'ın yaşamının diğer bölümü, Kerbela faciasından sonraki kader belirleyici ve ibret verici günleriyle ilgilidir. İmam Seccad Aleyhisselam, Kufe ve Şam yolunda ele geçirdiği her fırsatta aydınlatıcı ve ifşa edici hutbeleriyle halk kitlelerini uyandırmaya başladı. Gerçekte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başlattığı hareketin ikinci merhalesi İmam Seccad Aleyhisselam önderliğinde başlamıştı.
Tarih yazarlarının belirttiğine göre Ali Muhammed Hanedanı'na bağlı esirler kervanı Muharrem ayının 12. günü Kufe kentine geldi. İmam Seccad Aleyhisselam da kente girdiği andan itibaren Kufe halkını serzeniş etmeye ve uyuyan vicdanlarını uyandırmaya başladı. İmam Kufe halkına hitaben şöyle buyurdu. Ey insanlar! Siz babamla yaptığınız ahdi bozdunuz ve onunla savaştınız. Ben Fırat kıyısında başı kesilen insanın oğluyum. Oysa o kimseye zulmetmemiş, hile yapmamıştı. Sizler ne çirkin amelli ve kötü düşünceli insanlarsınız. Eğer Allah Resulü size evlatlarımı öldürdünüz, benim hürmetimi kırdınız, siz benim ümmetimden olamazsınız derse, kıyamet gününde hangi yüzle ona bakacaksınız? İmam Seccad Aleyhisselam'ın bu sözleri, Kufe halkını hüngür hüngür ağlatacak kadar etkiliydi. Bu sözler ayrıca Emevilerin hile ve sahtekarlık maskelerini düşürdü.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın hayatının en parlak sayfalarından biri, Şam diyarında Emevilerin camiinde yaptığı ifşaattır. İmam burada son derece ezici bir hutbe ile mecliste hazır bulunanları derinden etkiledi. Camide müezzin ezan okuyarak Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin adını dile getirince, o Hazret minbere çıktı ve Ehl-i Beyt aleyhisselam faziletlerini beyan ettikten sonra kendisini ve atalarını anlattı. Ardından Yezid'e dönerek şöyle dedi. Acaba Muhammed senin mi yoksa benim mi ceddim? Eğer senin ceddin dersen hakkı inkar etmiş, yalan söylemiş olursun. Ve eğer benim ceddim dersen o zaman neden onun evlatlarını öldürdün? O sırada camide bulunan ve Emevilerin propagandaları ile gaflet uykusuna dalan insanlar, İmam Seccad aleyhisselamın sözlerini duyunca yavaş yavaş gerçekleri öğrenmeye başladı. Bu yüzden Yezid, İmam Seccad aleyhisselamın Şam'da konuşmasını yasakladı. Buna karşın tarihte de belirtildiği üzere, insanlar Yezid'i kınamaya başladı ve o tarihten sonra İslam beldelerinde Emevi iktidarına karşı muhalefetler arttı.
Tahran Radyosu.
Öte yandan Emeviler Kerbela olayından sonra geçmişe nazaran daha da açık ve utanmaz bir şekilde toplumda zulmetmeye ve fıskı fücura devam ettiler. Ve İslami toplum derin düşünsel ve inanç krizine sürüklenmeye başladı. Emevi iktidarı insanları zaruri olmayan marjinal konularla uğraştırmaya çalışıyordu. Ancak İmam Seccad Aleyhisselam, İslam'ın düşünsel temellerini beyan etmek üzere yeni bir hareket başlatarak, Müslümanları dini öğretilerin derinliği hakkında bilgilendirmeye çalıştı. İmam Seccad Aleyhisselam, İslam ahkamı, terbiyevi ve ahlaki konuları yaygınlaştırmak üzere önemli çaba harcadı ve bu doğrultuda bilginleri hayrete düşürecek büyük adımlar attı.
Arapların ünlü şairi Farazdak, İmam Seccad aleyhisselam hakkında yazdığı şiirde şöyle diyor. O, Mekke topraklarının ayak izlerini tanıyan biridir. Kâbe ve Allah'ın evi ve uzak diyarlar da onu tanır. O, muttaki, pâk ve tanınmış biridir. Onun heybetinden gözler yere bakar. Onun cömertliği tüm mahlukları sarar ve sapkınlık ve karanlık ondan uzaktır. Yumuşak huyludur. Sertlik ve şiddet ondan uzaktır. Sabır ve büyüklük sıfatları onu bezer. Asla verdiği sözünden caymaz. Varlığı mübarektir. Kim Allah'ı tanıyorsa bu büyük insanın babasını da tanır. İnsanlar dini ve hidayeti bu büyük insanın evinden elde etmiştir. O Ali bin Hüseyin, Resulullah'ın evladıdır.
Sayfi-i Seccadiye, İmam Seccad Aleyhisselam'dan yadigar kalan değerli dualar mecmuasıdır. Bu kitap, dua kalıbında dünya görüşü, Allah'ı ve insanı tanımayı derin anlamlarla anlatıyor. İmam Seccad Aleyhisselam baskı altında bulunduğu ve ifade özgürlüğü kısıtlandığı dönemde, dua ve münacat ile ahlaki kuralları ve iyi ve doğru bir yaşamın temel çizgilerini beyan etti. İmamın duaları bilinç ve hak talepliğin cilvesiydi. İmam Seccad Aleyhisselam bir duasında şöyle diyor. Ey yüce Rabbim! Bana zulmedenlere karşı zafer kazanmam için güç ver. İstidlal makamında galip geleceğim dil ver. Düşman hilesini bozabileceğim ve zalimin elini keseceğim düşünce ver.
İmam Seccad aleyhisselam dua ve münacat yoluyla insanlara saadetli yaşamın en iyi yollarını tavsiye ediyor. Bir başka ifadeyle bu dualar insanı harekete geçiriyor. Bu dualarda en önemli tavsiyelerden biri zulümle mücadele ve adaleti inşa etmek ve toplumda ahlaki ve insani değerleri yaygınlaştırmak üzere çaba harcamaktır. İmam Seccad aleyhisselam dualarından birinde şöyle diyor. Ey yüce Rabbim! Bize Resulullah'ın sünnetini koruma, bid'atlerle mücadele etme, emri maruf ve nehyi münker etme gücü ver.
Günlerden bir gün İmam Seccad aleyhisselam Kabe'ye tevaf ederken Muhammed bin Şahab Zehri adında bir kişiyi fark etti. Bu adam bir süredir hiç kimseyle konuşmuyordu. İnsanlar onun aklını kaybettiğini zannediyordu. İmam Seccad aleyhisselam Kabe'ye tevafını tamamladıktan sonra Muhammed bin Şahab'ın yanına gitti. Muhammed imamı görünce onu tanıdı ve yerinden kalktı. İmam Seccad aleyhisselamın nurani ve huzur veren yüzü onun gönlünde umut ışığı yaktı. Bu yüzden İmam Seccad aleyhisselam ona başına ne geldiğini sorunca konuşmaya başlayarak şöyle arz etti. Geçmişte bir kentte, hükümette bir mevkim vardı. Bir gün kasten değil de, sehven, masum bir insanın ölümüne sebebiyet verdim. Şimdi o günahın azabına düştüm ve bu hale geldim. Şimdi üzgün ve umutsuz bir şekilde karanlık geleceğimi bekliyorum.
Thank you.
İmam Seccad aleyhisselam masum bir insanın ölümünü duyunca çok üzüldü. Fakat aynı zamanda Muhammed bin Şahab'a tevbe etmesi ve istiğfarda bulunarak geçmişini telafi etmesi için yardımcı olması gerektiğini düşündü. İmam Seccad aleyhisselam, Muhammed bin Şahab'ın en büyük sorunu ilahi rahmetten umudunu kesmiş olmak olduğunu anladı ve bu yüzden ona şöyle buyurdu. Ey Muhammed bin Şahab, ben senin ilahi rahmetten umudunu kesmiş olma günahından, o masum insanının kanını akıtma günahından daha çok kaygı duyarım. İmamın şu sözleri Muhammed bin Şahab'ı derinden etkiledi. Muhammed, umutsuzluğa kapılmak yerine bir şeyler yapması gerektiğini anladı ve bu yüzden umut dolu bir gözle Yüce Allah katına tevbe etti ve İmam Seccad aleyhisselamın tavsiyesi üzerine maktulun ailesine gitti ve bir miktar parayı diyet olarak ödemek ve pişman olduğunu beyan etmekle maktulun ailesini teselli etmeye çalışarak içindeki üzüntüyü hafifletmeye çalıştı.
İmam Seccad aleyhisselamın sürekli faaliyetleri insanların bilincini günden güne arttırmaya başlayarak Emevilerin gerçek yüzünü ortaya koymaya başladı. Bu yüzden Emevi hükümdar Velid bin Abdülmelik halkın uyanış dalgasına karşı koyamayacağını anlayınca İmam Seccad aleyhisselamı yok etmeye karar verdi ve böylece Kameri 94 yılında böyle bir günde kurduğu kumpasla imamı şehit etti.
Değerli dinleyiciler, Aşura faciasında hasta olduğu için sevgili babası İmam Hüseyin aleyhisselama eşlik edemeyen İmam Seccad aleyhisselamın şehadet yıl dönümü dolayısıyla o hazretin yaşamı hakkında hazırladığımız kısa sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parssurey.ir üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkishaws.irib.ir üzerinden görüş, istek ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz.
Bu arada programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün Ehlibeyt imamlarının dördüncüsü İmam Seccad aleyhisselamın şehadet yıl dönümüdür. Ayrıca birkaç gün önce de Cennet Gençlerin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam ve yarenlerinin şehadet yıl dönümü Aşura günüydü. Bu elem verici şehadetler nedeniyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Barış Turan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda Muharrem ayı ve Hüseyin'i matem günleri münasebetiyle şu duygu dolu şiiri bizimle paylaşıyor.
Selviler diyarında dertli bir hanım gördüm. Hayat sırtına vurmuş, beli bükülmüş gördüm. Hasretin çöl güneşi yüreğini yakmıştı. Namaz kılarken bile diz üstüne çökmüştü. Dertlerini maşukuna anlatıyordu Zeynep. Her engeli aşarmış dertlerin dağ çağında. Bir ateştir yanarmış, sızlatırmış bağrında. Saadet sınavını verdi çocuk yaşında. Meğer ateş çölüne varmak içinmiş bunlar. Bir dert daha eklendi, koydu sırtına Zeynep. Girdi menzile Zeynep, yüzünü döndü Hüseyin'e. Hüzün doldu gözleri, dertle baktı Hüseyin'e. O mukaddes günleri, her anışı hıçkırış, biliyordu Hüseyin'e son kezdir güzel bakış. Onsuz tebessüm bile çok güç anladı Zeynep. Kara haber çanları çalıyor ıssız çölde, bir mersiye okundu çok acı esen yelde. Dediler su istedi başsız beden düşendi, şehadet okuyordu Hüseyin can çekişinde. Saçlarına ak düştü, beli büküldü Zeynep. Bundan böyle ismini besmele ile anardı. Gökyüzüne bakmazdı çünkü hep utanırdı. Öz canını Rabbine vermede geç kalındı. Kerbela'nın ateşi hep yüreğinde kaldı. Kahrediyor vicdanı Hüseyinsiz kalan Zeynep. Her gözlerini yumanda resmi gelir Zeynep'e. Etrafında dolanır sanki vardır Kabe'de. Bir hayli sohbet eder, izleniyor çevrede. Mest oluyor melekler bu anlamlı sohbeti. Gördüler hep secdede, dert yanıyordu Zeynep. Her kapı açılırken sanki gelir Hüseyin'i. Gönül bağları açar, nur saçar al gülleri. Baştan başa süslenir duaları Zeynep'in. Kulaklarına gelir Hüseyin'in o sesleri. Birdenbire yaşlanır kara bağlayan Zeynep.
Zeki Koç isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Yerleşik düzenin bozulması çeşitli sorunlara yol açtı ve ihtiyaçların seyri değişti. İstedikleri her türlü konfora sahip olan insanlar, unutkanlıktan ve kronik hale gelen zihinsel bir yorgunluktan bahsetmeye başladılar. Topraktan kopmanın mümkün olamayacağını anlayan insan, toprağa ulaşmanın yollarını aramaya başladı. Fakat yorgundu. Hem bedenen hem de zihnen. Nöropsikiyatristler zihinsel yorgunluğun giderek arttığını ifade ediyor ve zihni zinde tutacak olan şu aktivitelerin rutin hale getirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Günün belli vakitlerinde yürüyüşe çıkın. Bugün yaşadığımız sağlık sorunlarının büyük bir kısmının stres ve hareketsizliğe bağlı olduğunu ifade eden nöropsikiyatristler yaşam tarzınızı değiştirin diyor ve hareketli bir hayat tarzını öneriyorlar. Hareket sinir hücrelerinin işlevini ve büyümesini destekliyor ve ruhsal dayanıklılığı artırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve demansa karşı önleyici etkiye sahip oluyor.
Zeki Bey mektubunda günümüz insanların birçoğunun sorununa değiniyor. Yani modern yaşamın sorunlarından bir tanesi demans ve hareketsizliktir. İsterseniz ben devam edeyim mektubuna. Zeki Bey şöyle devam ediyor. Yeni şeyler öğrenmek zihni güçlendirir. Yeni şeyler öğrenmek zihninizin gücünü arttırır. Edindiğiniz taze bilgiler düşünce ufkunuzu geliştirir ve demans gibi sorunlara karşı koruyucu etki yapar. Vaktinizi eğitim, İş, sosyal ilişkiler ve diğer aktivitelerle doldurmanız zihninizde bilişsel odaklar oluşturur ve bu sizin hayatla bağınızı güçlendirir.
kitap okumak, ilgi duyulan bir konuda araştırma yapmak, değerli hedefler belirlemek, problem çözmek, dil öğrenmek, zihni güçlendiren ve besleyen aktivitelerdir. İnsan ilişkileri zihni besler. Güvenebileceğiniz kişilerle bir araya gelip sohbet etmeniz ve birbirinize bilgi aktarmanızda bulunmanız zihninizi ve duygularınızı besler. Sevilen kişilerle yakın ilişkiler içinde olmak mutlu, sağlıklı ve daha uzun bir yaşam için gereklidir. Yalnızlaşmak ise Alzheimer ve depresyon gibi sorunları tetikler. Gerçekten Zeki Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü dediğim gibi günümüz insanının büyük bir sorunu unutkanlık, Alzheimer hastalığı ve depresyondur. Ve önerdiği öneriler de çok önemli. Yani ne bileyim işte bazı yaşlarımıza bulmaca çözün diyoruz veya
evet, ya yeni diller öğrenin.
Evet, yürüyüşe çıkın, arkadaşlarınızla bir araya gelin diyoruz. İnşallah hepsi yapar bunu. Eskiden insanların fiziksel aktiviteleri daha fazla olduğu için.
Tabii çünkü o zamanlar köylerin sayısı daha fazlaydı. Evet. Köy sakinlerinin sayısı daha fazlaydı.
Havalar temizdi, besinler daha organikti. Daha çok az bu sorunlar yaşanırdı. Ama günümüz hayatın şartları bu aktiviteleri hayatımıza eklememizi gerektiriyor. Zeki Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Özgün Pınar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadelere yer veriyor. İnsanlığın dengesi, tartısı, ölçüsü kendi doğasındadır. İnsan olmanın, yaratılmış olmanın sorumluluğunda. İnsana sunulmuş olanlar kainattaki hemen her şey. Bu her şeyler gene insanın kendi değerlerini oluşturan ölçüleriyle yaşanır. Yaşanılanlar İnsanın yol sürecini ve serüvenini gösterir. İnsan iyiliklerini ve güzelliklerini çoğaltacağı gibi sınırlarını aşanlarla tam tersini de yapar. İnsanın ölçüsü ve tartısı bellidir. Aşırılıklardan uzak durmak, vasat diye bilinen orta yerde yer almak. Hem kendinin hem de insanlığın, yaratılmışların zararına olabilecek her tutumdan ve davranıştan uzak durmak sorumluluğu var. Bizler bu zamanı yaşıyoruz. Bu zaman bize ait. Yaşanılan hayat tarzı, düzenler, yapılar bizim doğamıza ve özümüze uygun mu, tam tersi bir durum mu? Yaşanan hayata veya düzene dahlimiz nedir? Bu bizim tercihimiz mi, kendimizi içinde bulduğumuz bir düzen mi?
Ne düşünüyorsunuz Özgü Pınar? Herhalde Özgü Hanım yani hakkındaki yazılarını.
Yani insanın yapması gereken en zor şeylerden biri. Uygulaması gereken en zor şeylerden
İsterseniz
biri.
Devamını ben okuyayım da sonra mektup hakkında konuşuruz. Özgü Pınar şöyle devam ediyor. İnsan olarak sorumluluk bilincimiz önce insanlığın engeli, varlıkların tamamı içindir. Bizim için elbette özel durumlar var. Yakınlarımız, inanç ve düşünce bağlamında birlikte olduklarımız, olmamız gerekenler. Bizler hakikat medeniyetinin mensuplarıyız. Müslüman olmanın sorumluluğu çok daha belirgin ve sınırları olan bir yaşama biçimimiz var. Bilincimiz nasıl olmamız gerektiği hususunda belirleyicidir. Gücümüzün yettiği kadarıyla kendimize ait bir dünyada yaşama çabamız, sorumluluk alanımız belirler. Ya da alanımızı kendimiz tercih ederiz, ona göre yaşarız. Yasaklarımız var. Yani haramlar. Bunlar sadece insanın kendi beni için değil, insanlık için zararlı olabilecek olan durumların tamamıdır. Bunlardan sakınmak hayırlı ve güzeldir. Ölçüyü kaçırmak, yolu değiştirmek, sapmak ise insanı bambaşka bir alana götürür. Yaşanmakta olan düzen bizim düzenimiz değil. kapitalizm ve onun belirlediği yaşama alanları. Kuralları ya da kuralsızlıkları hepsi kendine özgü. Biz ise bu yapı içinde bu bulamaca bulaşmadan ne kadar sakınabiliriz, ne kadar kendimize ait olan bir dünya yöneliminde bulunuruz, ona bakarız. Çok teşekkür ediyoruz Özgü Pınar'a ve güzel bir konuya değinmiş. Yani bu dünya düzeninde biz kendi sınırlarımızı belirlememiz gerekiyor. İnancımıza göre yasaklarımızı koymamız gerekiyor, ona göre davranmamız gerekiyor ve bu düşünceyi bence yaymamız gerekiyor davranışlarımızla. Zaten paragrafın
başında da yazıyor, insan olarak sorumluluk bilincimiz önce insanlığın geneli, aynen, varlıkların tamamı içindir.
Aynen, aynen dediği gibi çok katılıyoruz Özgü Pınar'a ve mektuplarının devamını diliyoruz. Bu arada bizi arayan bir dinleyicimizin mesajını kendi sesinden dinliyoruz.
Selam olsun o mazlumluk güneşine, selam olsun zalime boyun eğmeyenlere, selam olsun doğrulukla hükmedenlere. Allah'ım hicri yeni yılda İslamiyet'i gerçek manasıyla anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip eyle. Ben Zeynep Erzurum'dan.
Dinleyicimize bizi aradığı için teşekkür ediyor ve aramalarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parsu yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda akıllı cep telefonları aracılığıyla Parsu Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Ali Haksal, Musa Coşkun ve İhsan Peker adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizi ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebilirsiniz.
Haftaya buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İmam Seccat Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü gecesinde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasiminin son gecesini dün akşam İslam İnkılabı rehberi ve Ehlibeyt aşıklarının katılımıyla İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. İran İçişleri Bakanı ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi ikili ilişkilerin güçlendirilmesini İslam dünyası ve bölgenin yararına değerlendirdiler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hukuki İşlerden Sorumlu Yardımcısı, İran'ın Güney Kore'deki varlıklarını serbest bırakma yolun hala açık olduğunu belirtti. Gemicilik kaynakların verileri İran'ın LPG gaz ihracatının artacağını gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait iki keman sınıfı füze fırkateyni Hazar Denizi'ndeki bu gücün kuzey filosundan bu geçit türüne katılmak üzere Rusya'ya doğru yola çıktı. İlhan İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı'nın İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Yardımcısı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin hüküm giymiş bir vatandaşının ülkesine nakledilmesinde İran'ın yardımlarını duyurdu. İran'ın bilgi temelli şirketlerinin standı yeteneklerini İstanbul Fuarı'nda sergiliyor. Türkiye Dışişleri Bakanı ile Danimarkalı mevkidaşı telefonda görüştü. Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu belirtti. İşgal altındaki toprakların sakinleri arka arkaya 30. Cumartesi günü Benjamin Netanyahu ve onun yargı reform planına karşı gösteri yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı Nijer Cumhurbaşkanı serbest bırakılmasını istedi. Yayımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।